Kış Bahçesi, Christine Anna, 22. Ayrım 12. Nina, annesi sustuğunda, "İnsanlar ölecek demekle ne demek istiyorsun? Veronica'nın hatası ne?" dedi. Daha önce masalın bu kısmını hiç duymamıştık. "Evet, duydunuz. Bu kısım Meredith'i korkuttu, bu yüzden bazen atladım." Nina ayağa kalktı, yatağa geçip lambayı açtı. Annesi zayıf ışıkta, gözleri kapalı, hareketsiz duran bir hayalete benziyordu. "Yorgunum. Şimdi beni yalnız bırak." Nina tartışmak istedi. Saatlerce karanlıkta oturup annesinin sesini dinleyebilirdi. Babası bu konuda haklıydı. Nasıl olduysa masal onları birbirine bağlamıştı. Ve annesi de bunu hissediyor olabilirdi. Nina annesinin masalın ayrıntılarına değinip, daha önce hiç anlatmadığı kadar derinlere indiğinden emindi. Nina gibi annesi de masalı devam ettirmek mi istemişti? Babası annesinden bunu mu istemişti? Nina, "Gitmeden önce sana bir şey getirebilir miyim?" "Örgüm." Nina etrafına baktı, sallanan iskemlenin kenarına sıkıştırılmış kabarık torbayı gördü. Torbayı alıp tekrar yatağa geldi. Çok geçmeden annesinin elleri şişe dolanmış, mavi-yeşil mohair yünün üzerinde hareket etmeye başladı. Nina kapıyı kapatırken şişlerin çıt çıt çıt seslerini duyarak odadan çıktı. Nina banyonun önünde durup iterek kapıyı açtı. Banyo boştu. Tek başına aşağıya inip sönmekte olan ateşe bir odun attı. Kendine bir bardak şarap koyarak şöminenin önüne oturdu. Nina, "Vay canına," dedi. "Vay canına." Annesinin bu kadar tutkulu ve güçlü konuştuğunu duymaktan başka hiçbir amaç için olmasa bile dinlemeye değer. Harika bir hikayeydi. Bu hikayeyi anlatan kadın, Nina'nın çocukluğundaki o soğuk, mesafeli Anya Wilson değil, bütünüyle bambaşka biriydi. Babasının Nina'nın görmesini istediği sır bu muydu? O sessiz dış görünüşün altında bir yerlerde saklı başka bir kadın mı vardı? Babasının hediyesi bu muydu? En sonunda babasının aşık olduğu kadını bir an için görmek miydi? Yoksa daha fazlası mı vardı? Bu hikaye Nina'nın hatırladığından çok daha ilginç ve ayrıntılıydı. Ya da belki Nina hikayeyi daha önce gerçekten dinlememişti. Tıpkı çok sık görüp asla çekinin kim olduğunu ya da arka planda kimin durduğunu merak etmediğimiz bir fotoğraf gibi. Hikaye de Nina'nın varlığını hiç sorgulamadığı bir şeydi. Ama bir kere garipliği fark ettiğinizde diğer her şeyden kuşkulanmaya başlıyordunuz. Ve işte Nina şimdi bu garipliği fark etmişti ve cevaplar istiyordu. Meredith annesinin masalını dinlemek istememişti. Ama gülünç bir şekilde çok fazla eşyanın bulunduğu banyoda oturup, tarihi 1980'lere kadar giden reçeteli ve reçetesiz ilaçla ağzına kadar dolu olan çekmeceleri gözden geçirirken sesi duymuştu. Meredith'in her zaman olduğunu düşündüğü gibiydi. Küçük bir kızken bile. Bilinçsizce kutuyu toplamaya son verdi. Üzerine banyo yazıp koridora sürükledi. Koridorda çocukluğundaki kelimelerin açık kapıdan süzüldüğünü duydu. Belki oğlanları düşünüyordur. Bir oğlanı. Meredith ürperdiğini hissetti. Kendi özleminin farkına vardı. Bu annesinden bir şey isteme duygusuna aşinaydı. Bu Meredith'in bütün hayatı boyunca bildiği bir duyguydu. Banyodan çıkıp koridordan geçerek evden çıkması gerektiğini biliyordu ama yapamadı. Annesinin herhangi bir masal cadısınınki gibi kadar hoş, bal gibi tatlı sesinin çekiciliği her zaman olduğu gibi Meredith'i tuzağa düşürmüş. Ve bunu gerçekten düşünmeden kendini koridoru geçip kısmen açık olan kapıda durarak hikayeyi dinlerken bulmuştu. Meredith Nina'nın "İnsanlar ölecek demekle ne demek istiyorsun?" diyen sert sesini duyuncaya kadar bu büyü bozulmadı. Meredith çabucak kapıdan geri çekildi. Kesinlikle masalı gizlice dinlerken yakalanmak istemiyordu. Çünkü Nina onun ilgilendiğini düşünerek saldıracaktı. Meredith aceleyle aşağı inip çok geçmeden eve vardı. Köpekler Meredith'i baş döndürücü bir coşkuyla karşıladılar. Onu özlemiş olmaları Meredith'i o kadar rahatlatmıştı ki onları içeri aldığında Çamaşırlıkta dizlerinin üzerine çöküp, ikisini de sarılarak burunlarını sürüp yüzünü yalamalarının, kocasının sesinin yerini almasına izin verdi. Meredith köpeklerin kulaklarının arkasındaki yumuşak tüyleri kaşırken, "İyi köpekler," diye mırıldandı. Meredith yorgun bir şekilde ayağa kalkarak çamaşır ve kurutma makinesinin yanındaki dolaba gidip kocaman köpek maması torbasını çıkardı. Jeff'in işi ve köpeklerin gümüş renkli kaplarına biraz mama boşalttı. Meredith çabucak bolca içecek suları olup olmadığını kontrol ettikten sonra mutfağa gitti. Mutfak boş, sessizdi. İçine sinmiş bir koku yoktu. Meredith gelmekte olan gecenin düşüncesiyle kıpırdayamadan karanlıkta öylece durdu. Hikaye için annesinin evinde kaldığına şaşmamalıydı. Her şey o boş yatakla karşı karşıya gelmekten daha iyiydi. Meredith her iki kızını da arayıp "Seni seviyorum" mesajları bıraktıktan sonra kendine bir bardak çay yaptı. Kalın bir battaniye alarak verandada oturmak için dışarı çıktı. En azından buradaki sessizlik doğal geliyordu. Meredith yıldızlarla aydınlatılmış uçsuz bucaksız gökyüzünde, kara toprağın hoş kokusunda, yeni mahsulün tatlı kokusunda kendini kaybedebilirdi. İlkbahar ve yaz mevsimleri arasında bir duraklama olan bu ayda ağaçlarda ilk küçük elmalar çıkmıştı. Kısa süre sonra meyve bahçeleri meyveler, işçiler ve toplayıcılarla dolu olacaktı. Bu babasının yılın en çok sevdiği zamanıydı. Her şeyin mümkün olduğu ve hala en iyi hasadı almayı umduğu zamanı. Meredith Belianocchi'yi babasının sevdiği kadar çok sevmeye çalışmıştı. Babasını seviyordu. Bu yüzden sevdiği şeyi sevmeye çalışmıştı ve en sonunda Meredith'in elinde onun kattığı tutku haricinde babasınınkinin kopyası olan bir hayat kalmıştı. Meredith gözlerini kapayıp arkasına yaslandı. Hasır salıncak biraz ensesine battı ama Meredith umursamadı. Ayaklarıyla salıncağı iterken her iki taraftaki paslı eski zincirler gıcırdadı. "Sen de annem gibisin," Jeff böyle söylemişti. Meredith battaniyeye daha sıkı sarındı, çayını bitirip köpeklerin peşinden gelmesine izin vererek yukarı çıktı. Meredith odasında bir uyku hapı alıp yatağa girerek örtüleri çenesine kadar çekti. Jen'in pozisyonunda kıvrılarak köpeklerin soluk alışlarının gürültüsüne odaklanmaya çalıştı. Nihayet gece yarısı geçtiğinde Meredith saatin alarmını 5.47'de çalıncaya kadar rahatsız, kısa aralıklarla bölünen bir uykuya daldı. Meredith alarm kapama düğmesine vurarak tekrar uyumaya çalıştı. Ama boşuna çabalıyordu. Bu yüzden kalkıp koşu kıyafetlerini giyerek 6 mil koştu. Eve geri döndüğünde yeniden yatacak kadar bitkindi ama bunu yapmaya cesaret edemedi. İşin anahtarı çalışmaktı, kendini oyalamak. Meredith işe gitmeyi düşündü ama bu güzel güneşli pazar gününde birinin arabasını görmesi ihtimali vardı ve eğer Daisy Meredith'in bu pazar günü İşe geldiğini öğrenirse sorgulama başlardı. Meredith Belianocchi'ye gitmeye ve Nina'nın annesine iyi baktığından emin olmaya karar verdi. Hala toplanacak bir sürü şey vardı. Meredith bir saat sonra eski bir kot pantolon ve koyu mavi bir kazak giymiş olarak annesinin evine gelip mutfağa girerken "Merhaba" diye seslendi. Nina dün giydiği kıyafetleri giymiş mutfak masasında oturuyordu. Kısa siyah saçları her yöne doğru dikilmişti. Masanın üstünde açık duran birkaç kitap ve Nina'nın koyu renkli kargacık burgacık yazısıyla birçoğunu doldurduğu etrafa dağılmış kağıt parçaları vardı. Meredith, "Ona Bamber." Dipnot 28. Ted Kaczynski, bir bombalama olayına adı karışan Amerikalı teorisyen, matematikçi ve eylemci. "Gibi görünüyorsun," dedi. "Sana da günaydın. İyi uyudun mu?" "Biraz." "Sorun ne?" "Bunu umursamadığını biliyorum ama şu masal. Masalı aklımdan çıkaramıyorum." Nina başını kaldırdı. "Annem dün gece Fontanka Köprüsü'nden bahsetti. Bu daha önce hep sihirli köprüydü, öyle değil mi? Bu sana garip gelmiyor mu?" Meredith, masal, dedi. Bilmem gerekirdi. Şunu dinle. Fontanka, Leningrad şehrinden içinden akan Neva nehrinin bir koludur. Meredith kendine bir bardak kahve koydu. O bir Rus, hikaye Rusya'da geçiyor. Büyük keşif. Orada olmalıydın Meredith, inanılmazdı. Dün gece bütünüyle yeniydi. Hayır, değildi. Belki de sen sadece hatırlamayacak kadar küçüktün. Ben bu işe karışmayacağım. Bu nasıl ilgini çekmez? Hikayenin sonunu hiç duymadık. Meredith kız kardeşine bakarak yavaşça arkasına döndü. Yorgunum Nance. Gerçekten bunun nasıl bir his olduğunu biliyor musun? Bilmiyorum. Sen her zaman yaptığın her şeye çok aşıksın. Ama ben hayatımın çoğunu bu arazi parçasında geçirdim ve annemi yakından tanımaya çalıştım. Annem bunun olmasına izin vermeyecek. Bitti, işte cevap bu. Aklını çelecek, daha fazlası olduğunu düşünmeni sağlayacak, bazen gözlerinde üzüntü ya da ağız ifadesinde bir yumuşama görüp buna tutunacak ve inanacaksın. Çünkü bunu çok istiyorsun. Ama bütün bunların hepsi yalan. O sadece bizi sevmiyor ve açık konuşmak gerekirse şu anda kendi sorunlarım var. Bu yüzden masal macerana nazikçe hayır teşekkür ederim demek zorundayım. Ne sorunları? Meredith kahvesine baktı. Bir an için konuştuğu kişinin Nina olduğunu unutmuştu. Gazetecilik yeteneğiyle bir şeyin can alıcı noktasını hemen bulan ve soru sorarken çok cesur olan Nina, hiç, sadece öylesine bir ifadeydi. Yalan söylüyorsun. Meredith yorgun bir şekilde gülümsedi ve masaya gidip kardeşinin yanına oturdu. Seninle kavga etmek istemiyorum, Nance. Öyleyse konuş benimle. Bunu anlayacak son insan sensin ve bir cadaloz olmaya çalışmıyorum. Bu sadece gerçek. Bunu neden söyledin? Danny Flynn. 4 yıldan fazla bir süredir onunla birliktesin ama hiçbirimiz şimdiye kadar adını bile duymadık. Gittiğin yerleri, çektiğin fotoğrafları, sevdiğin plajları bile biliyorum. Ama sevdiğin adam hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Onu sevdiğimi kim söyledi? Gördün mü? Hiç aşık olup olmadığını bile bilmiyorum. Senin için önemli olan şey hikayeler. Annem gibi. Elbette buna kapıldın. Meredith eliyle masaya yayılan kitapları gösteren bir hareket yaptı. Sadece bütün bunların bir anlam ifade etmesini bekleme. Çünkü etmiyor. Annem buna izin vermeyecek ve lütfen, lütfen benim umursamamı sağlamaya çalışmaktan vazgeç. Yapamam. Annem konusunda böyle olmaz. Tekrar olmaz, tamam mı? Nina Meredith'e baktı. Gözlerindeki acıma neredeyse dayanılmazdı. Tamam. Meredith başını sallayıp ayağa kalktı. İyi, şimdi markete gidip geri döndüğümde birkaç kutu daha toplayacağım. Nina, kendini oyalamalısın, dedi. Meredith kız kardeşinin sesindeki bilgiç tona aldırış etmedi. Bunda yalnız değilim gibi görünüyor. Birkaç saat içinde görüşürüz. Annemin karnını iyice doyurduğundan emin ol. Meredith tedirgin bir şekilde gülümseyerek arabasına gitmek için dışarı çıktı. Nina günün geri kalanını dönüşümlü olarak meyve bahçesinin fotoğraflarını çekerek ve internette gezinerek geçirdi. Ne yazık ki Belyanoçi'deki çevirmeli ağ bağlantısı son derece yavaştı. Bu yüzden bir şeylere bakmak çok uzun sürüyordu. Arayacak fazla bir şey yoktu. Nina, Rusya'nın, Amerikalıların daha aşina oldukları Grimm'lerin, dipnot 29, Grimm kardeşler, Jakob ve Wilhelm Grimm, tanınmış masal yazarları. Yazdığı türden hikayelerden birçok yönden farklı, zengin bir hikaye geleneği olduğunu öğrendi. Gerçekten de düzinelerce köylü kız ve prens hikayesi vardı ve genellikle hepsi bir ders vermek amacıyla mutsuz sonla bitiyordu. Bunların hiçbiri Nina'ya anlatılan hikayeye ışık tutmuyordu. Nihayet gece olduğunda Meredith çalışma odasının kapısını açtı ve "Yemek hazır." dedi. Nina yüzünü buruşturdu. Daha önce yemek hazırlamaya yardım etmeyi niyetlenmişti. Ama her zamanki gibi Nina her şeyi araştırmaya başladığında zamanın nasıl geçtiğini fark etmemişti. "Teşekkürler," dedi ve bilgisayarı kapattı. Sonra mutfağa gidip annesini masada otururken buldu. Masa 3 kişilik hazırlanmıştı. Yine kız kardeşine baktı. Yine mi yemeğe kalıyorsun? Jeff'i arayıp onu da davet etmemiz gerekiyor mu? Meredith güveci fırından çıkarırken, geç saate kadar çalışacak dedi. Yine mi? Haberleri bilirsin, olaylar her saatte meydana geliyor. Nina vodka sürahisini ve 3 şat bardağını alıp masaya getirdi. Annesinin yanında oturup bardakları doldurdu. Meredith giydiği şişkin, yalıtımlı eldivenlerle sıcak güveç tabağını masaya taşıyıp bir çift nihalenin üzerine koydu. Nina biraz daha öne doğru eğilerek sebzeli kuzu güvecin hoş kokulu aromasını içine çekerken "Çananki, dipnot 30, sebzeli kuzu güveç," dedi. Güveç annesinin buzdolabından çıkmıştı. Bu yüzden ısıtılmış bir yemek olsa bile enfes bir tadı olacaktı. Sebzeler son derece yumuşak olacak, tatları domateslerin, dolmalık biberlerin, çalı fasulyesinin ve valla valla tatlı soğanlarının yumuşacık karışımıyla birleşecek, hepsi kocaman lezzetli et parçalarıyla birlikte bol sarımsaklı, az limonlu et suyunun içine konmuş olacaktı. Bu Nina'nın en sevdiği yemeklerden biriydi. Harika bir seçim Meredith. Meredith bir sandalye çekerek ikisinin arasına oturdu. Nina, Meredith'e bir shot sek vodka uzattı. Meredith kaşlarını çatarak, "Yine mi?" dedi. "Dün gece yeterli değil miydi?" "Bu yeni bir gelenek." Meredith koklarken burnunu kırıştırarak, "Çam iğnesi gibi kokuyor," dedi. Annesi, "Tadı oldukça farklı," dedi. Nina buna gülerek bardağını kaldırdı. Görev bilinciyle bardaklarını tokuşturup içkilerini içtiler. Sonra Nina servis kaşığına uzandı. "Yemekleri ben koyarım Meredith. Sen neden başlamıyorsun?" "Yine mi üç şey?" "İstediğin kadar yapabilirsin. Biz senin izinden gideceğiz." Annesi hiçbir şey söylemeden sadece başını salladı. Nina kaşıkla güveci kız kardeşinin beyaz porselen tabağına koyarken Meredith, "Pekala," dedi. "Günün en sevdiğim zamanı şafak vakti. Yazın verandamda oturmayı çok seviyorum ve Jeff benim çok fazla konuştuğumu düşünüyor." Nina buna vereceği cevabı düşünmeye çalışırken annesi, "Günün en sevdiğim zamanı gece bella notte. Yemek yapmayı çok seviyorum ve babanız piyano çalmayı öğrenmem gerektiğini düşünüyor," diyerek onu şaşırttı. "Düşünüyor" kelimesini duymak Nina'nın başını kaldırmasına neden oldu. Bir an için hepsi birbirine baktı. Bakışlarını ilk kaçıran annesiydi. Annesi, "O bunu düşünürdü. Beni apar topar doktora götürme Meredith," dedi. "Babanın burada olmadığını biliyorum." Meredith başını salladı ama hiçbir şey söylemedi. Nina bu tuhaf sessizliği bozdu. "Günün en sevdiğim zamanı güneşin batışı. Tercihen Botswana'da. Kurak mevsimde. Cevapları çok seviyorum ve sanırım annemin bize neredeyse hiç bakmamasının bir nedeni var." Annesi, "Aradığın anlam mı?" dedi. "Hayal kırıklığına uğrayacaksın. Şimdi yemeğini ye, soğuduğu zaman bu yemekten nefret ederim." Nina annesinin ses tonunu fark etti. Bu onların küçük gelenek saçmalığı sona ermiş demek oluyordu. Yemeğin geri kalanı sessizlik içinde geçti. Sadece ince porselen tabakları sıyıran kaşıkların, tahta masanın üzerine konulan şarap kadehlerinin sesleri duyuluyordu. Ve yemek bittiğinde Meredith ayağa kalkıp mutfak lavabosuna gitti. Annesi nazikçe uzaklaştı. Nina çatal bıçakları kurulamakta olan Meredith'e, "Bu gece hikayenin daha fazlasını dinleyeceğim," dedi. Kız kardeşi ne arkasını döndü ne de ona cevap verdi. "Sen gele." "Meredith, babamın çalışma odasına göz atmalıyım," dedi. "Ofiste onun dosyalarından bazılarına ihtiyacım var." "Emin misin?" "Eminim. Ne zamandır erteliyorum." 22. ayrımın sonu. Sayfa no 237. Devamı 23. ayrımda.